Ayrım 17, sayfa 167. Ama 544. gece olunca demiş ki, kuşa doğru dönüp ona, bütün bunlar doğru mu diye sormuş. Kuş da doğrulayıcı anlamda başını sallayıp kanatlarını çırpmış. Bunu gören şah, karısına Allah seni kutsasın, ey amcamın kızı, benim hatırım için çabuk bu büyüyü çöz, onu bu ıstıraptan kurtar demiş. Bunun üzerine hanım sultan yüzünü bütünüyle örterek kuşa, ey gülen ay, şu büyük dolaba gir demiş. Kuş da bu buyruğa uyup gelip hanım sultanın açtığı duvarın içinde saklı bulunan büyük bir dolaba girmiş. Kadın da onun ardından elinde içi su dolu bir tasla dolaba girmiş. Onun üzerine anlamı bilinmeyen sözcükler fısıldamış. Tasın içindeki su hemen kaynamaya başlamış. O zaman kadın eline biraz su alıp büyülü isimlerin ve etkili sözlerin yüzü suyu hürmetine ve tam gücü elinde bulunduran ve yeri göğü yaratan, ölüleri yeniden dirilten, koşulları saptayan ve bahtları dağıtan yüce Tanrı adına senin bu kuş şeklini terk edip Tanrı'nın sana vermiş olduğu eski şekline dönmeni istiyorum diyerek üzerine bu suyu serpmiş ve hemen titremeler içinde silkinerek kuş eski şekline dönüşmüş. Ve şah onun yeryüzünde eşi bulunmaz güzellikte bir genç olduğunu görünce şaşıp kalmış. Ve vallahi gülen ay adına tam anlamıyla layık bu genç diye haykırmış. Böylece gülen ay eski haline döner dönmez la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah diye haykırmış. Sonra şahın yanına yaklaşıp elini öpmüş ve ona uzun bir ömür dilemiş. Şah da onun başını öpmüş ve ona, gülen ay, bana doğumundan bugüne kadar tüm öykünü anlatmanı senden rica ediyorum demiş. Gülen ay da hiçbir ayrıntıyı atlamadan şahın sonsuz hayranlığını uyandıran tüm öyküsünü anlatmış. Bunun üzerine şah zevkin doruğuna çıkarak büyüden kurtulmuş olan genç hükümdara, şimdi ey gülen ay, senin için ne yapmamı dilersin diye sormuş. O da, ey zamanın şahı, ülkeme geri dönmeyi isterdim. Çünkü epey zaman var ki ondan uzakta kaldım ve korkarım ki tahtın düşmanları benim uzaklaşmamdan yararlanıp saltanatımı ele geçirirler. Sonra annem de benim kaybolmamla meraklanıp duruyordur. Ve kim bilir bu kuşkulu durumda dertlerini, kaygılarını yenip hala yaşıyor mu diye yanıt vermiş. Şah da onun güzelliğinden etkilenerek ve gençliğinden ve merhametli yüreğinden duygulanarak işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Ve hemen bir gemi hazırlatıp yol hazırlıklarına girişmiş. Ve yelkenlerini, halatlarını yenileyip kaptan ve tayfalarını sağlamış. Gülen ay da veda edip şükranlarını sunduktan sonra kendini bahtına teslim ederek gemiyle yola çıkmış. Ama bu baht hala ona görünmezliği içinde başka serüvenler saklıyormuş. Gerçekten kıyıdan ayrılmalarından 5 gün sonra korkunç bir fırtına kopmuş ve gemi yönetilemez hale gelip sonra da bir kayaya çarparak parçalanmış. Ve sadece gülen ay boğulmazlığı sayesinde kurtulup yüzerek sağlam toprağa ayak basabilmiş. Ve uzaktan iri beyaz bir güvercine benzer dağın tepesine kurulmuş ve denize egemen olan bir kentin belirdiğini görmüş. Ve birdenbire bu dağın tepesinden bir kasırga iğmesiyle kum taneleri gibi sayılamaz atlardan, katırlardan ve eşeklerden oluşmuş bir sürünün kopup üzerine doğru inerek yaklaştığını görmüş. Bu 4 nala gelen yabani sürüdekiler yöresini sararak durmuşlar. Ve tüm eşekler, atlar ve katırlar hep birlikte "Nereden geldinse oraya dön" anlamında başlarıyla belirli şekilde ona işaretler yapmaya başlamışlar. Ama o kalmakta ısrar edince atlar kişnemeye, katırlar soluk alıp vermeye ve eşekler anırmaya başlamışlar. Ama bunlar acı ve umutsuzluk kişnemeleri, solunumları ve anırmalarıymış. Bazıları da açık seçik olarak burunlarından soluyup ağlamaya başlamışlar. Ve suya dönmemek için direnen gülen ayı nazikçe başlarıyla itmişler. Sonra onun geri dönecek yerde kente doğru ilerlediğini gören 4 ayaklı hayvanlar, bazısı önde, bazısı ardında onunla birlikte ve sanki matem tutar gibi sesler çıkararak yürümeye başlamışlar. Bu halleriyle Gülen Ay'da Kur'an okuyucularının ölüler için hafif sesle Arap dilinde okudukları Kur'an ve ilahilere benzer bir izlenim bırakıyorlarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 545. gece olunca demiş ki, Gülen Ay'da Kur'an okuyucularının ölüler için hafif sesle okudukları Kur'an ve ilahilere benzer bir izlenim bırakıyorlarmış. Gülen Ay'da artık uyumakta mı yoksa uyanık mı olduğunu yoksa yorgunluğundan dolayı mı böyle aldatıcı bir sanıya kapıldığını bilemeyerek rüyada yürür gibi yürümeyi sürdürmüş. Ve böylece tepenin üzerine tünemiş gibi görünen kentin kapısına dayanmış. Ve bir eczacı dükkanının kapısına oturmuş. Ak sakallı bir şeyh görerek çabucak selam vermiş. Şeyh de kendi bakımından onu bunca güzellikte görünce son derece etkilenmiş. Ve ayağa kalkarak selamını iade etmiş. Ve eliyle işaretler yaparak dört ayaklı hayvanları uzaklaştırmaya başlamış. Onlar da arada bir başlarını çevirerek üzüntülerinin yoğunluğunu anlatmak ister gibi bakarak uzaklaşmaya başlamışlar. Sonra da her yana dağılarak gözden kaybolmuşlar. O zaman yaşlı şeyh tarafından sorgulanan Gülen Ay birkaç sözcükle öyküsünü anlatmış. Sonra da şeyhe, "Ey saygın amca, şimdi sen de bana bu kentin neresi olduğunu ve sızlanarak bana eşlik eden bu dört ayaklı hayvanların ne olduğunu söyler misin?" demiş. Şeyh de, "Oğlum, ilkin dükkanıma gir ve şuraya otur. Çünkü herhalde yiyecek bir şeylere ihtiyacın olmalı. Sonra sana söylemem gerekeni söylerim," diye yanıt vermiş. Onu dükkana sokarak bir divana oturtmuş ve önüne yiyecek ve içecek bir şeyler getirmiş. Onu iyice dinlendirip karnını doyurunca iki gözünün arasından öpmüş ve ona, "Buranın hanım sultanı seni görmeden önce seni benim karşıma çıkaran Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer hala sana bir şey anlatmamışsam seni korkutup içini üzerek zevk içinde yemek yemeni engellemekten çekindiğim içindi. Bil ki bu kente büyülü kent derler ve burada saltanat süren hanım sultanın adı da Almanak'tır ve tükenmez bir arzu ateşiyle yanar. Ve bu adaya çıkan genç, sağlıklı ve güzel bir yabancıya her rast gelişinde onu baştan çıkarır ve 40 gün boyunca gece gündüz onu üzerine çekerek birçok kez çiftleşir. Böylece bu sürenin sonunda bu genci tüm olarak tüketir ve onu hayvana dönüştürür. Ve bu yeni hayvan şekliyle bu genç yeni güçler ve nitelikler kazandığından o da iş tutacağı hayvanın durumuna göre kimi zaman kısrak, kimi zaman dişi eşek haline dönüşerek sayısız kez bu hayvanla birleşir. Bundan sonra yeni aşıklar edinmek ve rastladığı gençler arasından yeni kurbanlar bulmak üzere tekrar insan kılığına dönüşür. Bazen öyle olur ki arzularının son kertede aşırı olduğu bir gece adadaki tüm dört ayaklılarla ilişki kurar ve bu sabaha kadar sürer. İşte onun yaşamı böyledir. Bana gelince, sana büyük bir sevgiyle bağlandığım için yavrum, senin anlattığım şeyden başkasını gözü görmeyen bu doyumsuz büyücünün pençesine düşmeni istemiyorum. Ve sen bugüne kadar bu adaya düşen gençlerin en yakışıklısı olduğun için, eğer Almanak Ece'nin eline düşersen kim bilir başına neler gelir. Seni dağın tepesinden görüp karşılamaya koşan eşeklere, katırlara, atlara gelince, bunlar Almanak tarafından biçim değiştirmiş gençlerdir. Seni bunca genç ve güzel görünce sana acımışlar ve baş işaretleriyle ilkin seni yeniden denize dönme kararı vermeye zorlamışlardır. Sonra da ikazlarına karşın kalmak için senin inat ettiğini görerek kendi dillerinde sanki insani yaşama veda eden birinin ölümüne bağışlar gibi kendi dillerinde ölümcül biçimlerde mersiyeler söyleyerek sana buraya kadar eşlik ettiler. Aslında oğlum, bu sihirbaz genç Ece ile yaşam, eğer aşık olarak bahtın karşısına çıkardığı gence karşı aşırılık göstermese kesinlikle nahoş olmazdı. Bana gelince benden çekinir ve nefret eder. Çünkü benim büyücülük ve sihirbazlık sanatında ondan daha bilgili olduğumu bilir. Ancak ben oğlum, Tanrı'ya ve barış üzerine olası peygamberine inanan birisi olduğumdan kötülük yapmak için asla büyü sanatını kullanmam. Çünkü her zaman kötülük döner dolaşır, kötülük yapanı vurur demiş. Yaşlı şeyh daha bu sözleri söyler söylemez dükkanın önünde eflatun ve altın yaldızlı giysilere bürünmüş, aylar kadar güzel 1000 genç kadının iki sıra halinde yer aldığı bir mevkip, değerli taşlar kakılmış koşumları ışıldayan bir Arap atına binmiş olan bu kadınların hepsinden güzel genç bir kadına yer açmış. Bu, sihirbaz Almanak Ece'nin ta kendisiymiş. Dükkanın önünde durarak atının dizginini tutan iki esirenin yardımıyla atından inmiş ve yaşlı şeyhin yanına gelmiş ve onu büyük bir saygıyla selamlamış. Sonra divana oturmuş ve yarı kapalı gözlerle Gülana'ya bakmış. Ama nasıl bir bakışmış bu? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 546. gece olunca demiş ki, sonra divana oturmuş ve yarı kapalı gözlerle Gülana'ya bakmış. Ama nasıl bir bakışmış bu? Uzun, delici, okşayıcı ve ışık saçan. Ve Gülenay kendisini bir mızrakla delinmiş ya da tutuşan bir ateşle yanmış gibi duyumsamış. Sonra genç Ece yaşlı şeyhe dönüp ona, "Ey Şeyh Abdurrahman, nasıl oldu da böylesi bir gence sahip olabildin?" demiş. O da, "Bu benim kardeşimin oğludur. Bir gezi yaparak yanıma geldi." demiş. O da, "Çok yakışıklı bu genç ey şeyh. Onu bana sadece bir gece ödünç veremez misin? Onunla başka bir şey yapmaksızın sadece konuşur ve dokunulmamış durumda ertesi sabah iade ederim." demiş. O da, "Bana onu büyülemeyeceğine dair yemin verebilir misin?" demiş. Kadın, "Büyücüler ustasının ve senin önünde yemin veririm ey saygın amca." diye yanıt vermiş ve onu birlikte sarayına götürmüş. Böylece Gülenay artık kendini bahtın ellerine terk ettiği için hiçbir sözcük söylememiş ve hiçbir şekilde duygularını belli etmeden kendini götürmelerine katlanmış. Ve büyücü Almanak daha önce tanıdığı aşıklarına duymadığı bir şekilde bu gence karşı içinin yandığını duyumsayarak onu çabucak duvarları sırf altından inşa edilmiş ve firuze bir havuzun fışkırttığı sularla serinlemiş bir salona götürmüş. Ve onunla birlikte fil dişinden büyük bir yatağa yatmış. Ve genci öylesine olağan dışı ve harika bir tarzda okşamaya başlamış ki, oğlan şarkı söyleyip oynamaya koyulmuş. Ve kadın ona hiç de kaba davranmamış. Aksine gerçekten incelikle davranmış. Horozun bu yorulmak bilmez tavuk üzerindeki saldırıları sayılamayacak kadar çok kez tekrarlamış. Oğlan kendi kendine, "Vallahi bu kadın son kertede uzman, beni hiç sarsmıyor. Kendi geliş zamanında benimkini de kolluyor. Sanmam ki Cevahir Sultan bu büyücü kadar bu işlerde usta olsun. Burada tüm ömrümce kalıp artık ne Semender'in kızını, ne ailemi, ne de ülkemi düşünmek istiyorum." demiş. Gerçekten orada tüm zamanını genç büyücü ile şenlik kurarak, dans ederek, şarkı söyleyerek ve okşayışlar, saldırılar, çiftleşmeler ve benzeri diğer şeyler yaparak zevkin ve neşenin doruğunda 40 gün 40 gece kalmış. Ve zaman zaman gülmek için Almanak ona, "Gözüm, benimle dükkanda amcanlı olduğundan daha iyi bulmuyor musun kendini?" diye soruyormuş. O da, "Vallahi amcam fakir bir ecza satıcısıdır ama sen hayat iksirinin ta kendisisin." diye yanıt veriyormuş. Böylece 40. günün akşamına ulaştıklarında büyücü Almanak Gülen Ay ile birlikte sonsuz sayıdaki çeşitli saldırılardan sonra her zamankinden daha çok yorularak uyumak için uzanmış. Ama gece yarısına doğru uyuyor gibi yapan Gülen Ay onun yataktan tutuşmuş bir çehreyle kalktığını görmüş. Sonra salonun ortasına kadar giderek orada bakır bir tepsi üzerinden bir avuç arpa alarak bir leğenin içindeki suya atmış. Birkaç saniye sonra arpa filiz vermiş ve yaprakları sudan çıkmış, başakları olgunlaşmış ve sararmış. Bunun üzerine büyücü yeni taneleri koparmış ve bir havana koymuş. Dövdükten sonra çeşitli kutulardan çıkardığı tozlarla bunu karıştırarak pastaya benzer yuvarlak bir kitle haline getirmiş. Sonra böylece hazırladığı pastayı ocağın ateşinde ağır ağır pişirmiş. Ocaktan çekip bir havluya sardıktan sonra bir dolaba kapatmış. Sonra da gelip Gülenay'ın yanına yatağa uzanmış ve uyumuş. Ertesi sabah sihirbaz kadının sarayına gireli beri yaşlı Şeyh Abdurrahim'i unutmuş olan Gülenay onu hatırlamış. Ve geceleyin Almanak'ın yapmış olduğu şeyleri anlatmak için gidip onu bulmanın gerekli olduğunu düşünmüş. Dükkanında Şeyh'i bulduğu zaman yaşlı adam onu görmekle çok sevinmiş. Ve ona coşkuyla sarılmış, yanına oturtup, "Ümit ederim ki oğlum inançsız biri olsa da sihirbaz kadından şikayet edecek bir şey yoktur," demiş. O da, "Vallahi benim iyi yürekli amcacığım, bütün bu sürede bana çok incelikle davrandı ve hiçbir hususta beni sıkmadı. Ama bu gece onun yataktan kalktığını hissettim ve yüzünü ateşler içinde görerek uyur gibi yaptım. Ve beni epeyce korkutan şeyler yaptığını gördüm. İşte bunun içindir ki ey saygın amcacığım sana danışmaya geldim," diye yanıt vermiş. Gece gördüklerini ona anlatmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 547. gece olunca demiş ki ve büyücünün gördüğü işi ona anlatmış. Bu sözleri işiten Şeyh Abdurrahman büyük bir öfkeye kapılmış ve "Ah lanet olasıca hain kadın, yeminini tutmak istemeyen alçak, hiçbir şey onu kötülük için büyü yapmaktan alıkoyamaz," diye haykırmış. Sonra da "Artık onun kötülüklerine bir son vermenin zamanıdır," diye eklemiş. Sonra da bir dolaba doğru gidip oradan büyücünün hazırladığına her bakımdan benzeyen bir pasta çıkarmış. Onu bir mendile sarmış ve Gülenay'a vermiş ve ona, "Sana verdiğim bu pastayla sana yapmak istediği kötülük kendisine dönecektir." Gerçekten o hazırladığı pastayı 40 günün sonunda aşıklarına yedirir ve onları adayı dolduran 4 ayaklı hayvanlara dönüştürür. Ama sen evladım, sana vereceği pastaya dokunmaktan sakın. Aksine ona sana verdiğim pastadan bir lokma yedirmeye çalış. Sonra da onun sana yaptırmak istediği şeyleri sen ona yap. Büyücülüğü gereği sana söyleyeceği sözleri sen de onun üzerine telaffuz et. Böylece onu istediğin hayvana dönüştürürsün. O zaman üzerine biner ve gelir beni bulursun. Geri kalan şeyleri de burada ben yaparım," demiş. Gülenay şeyhe kendisine gösterdiği sevecenlik ve ilgiden dolayı teşekkür ettikten sonra onu terk edip büyücünün sarayına dönmüş. Ve Almanak'ı kendisini tam ortasına geceden hazırladığı pastayı koyduğu bir sofra örtüsünü önüne çekmiş, bahçede beklerken bulmuş. Sihirbaz saraydan ayrılış dolayısıyla şikayette bulununca Gülenay ona, "Hanımım, amcamı görmeyeli epeyce bir zaman geçtiği için onu ziyaret etmeye gittim. Beni coşkuyla karşıladı ve bana yemek yedirdi. Ve diğer harika şeyler arasında öyle nefis pastalar vardı ki sana da tadasın diye bir parça getirmekten kendimi alamadım," demiş. Ve küçük paketi çıkararak pastayı ortaya koymuş. Ve ondan bir parçasını yemesini rica etmiş. Almanak da onu kırmamak için pastadan koparmış ve yutmuş. Sonra kendisininkini Gülenay'a sunmuş. O da kadını kırmamak için bir parça koparmış ve yutar gibi yaparak giysisinin içine kaydırıvermiş. Onun gerçekten pasta parçasını yuttuğunu sanan sihirbaz hemen ayağa kalkmış ve leğenden avcunun içine bir parça su alarak bunu "Ey cılız genç, güçlü bir eşek ol," diye haykırarak onun üzerine serpmiş. Ama büyücü kadın genç adamın eşeğe dönüşeceği yerde ayağa kalkarak çabucak leğene yaklaşıp avucuna su alıp bunu "Ey hain, insan kılığından çık, eşek ol," diye üzerine serptiğini görünce şaşırıp kalmış. Ve tam o anda şaşkınlığından kendine gelmeye zaman bulamadan büyücü Almanak dişi eşeğe dönüşmüş. Ve Gülenay onu mahmuzlayıp gidip Şeyh Abdurrahman'ı bulmuş ve olup biteni ona anlatmış. Sonra da hırçınlık eden eşeği ona bırakmış. Bunun üzerine şeyh eşek almanağın boynuna çifte zincir vurmuş ve onu duvardaki bir halkaya bağlamış. Sonra da Gülenay'a, "Şimdi oğlum kentimizin işlerini düzene koymaya çalışacağım." İşe de bunca gencin dört ayaklı hayvanlara dönüşmesini sağlayan büyüleri ortadan kaldırmakla başlayacağım. Ama ilkin senden ayrılmak bana çok pahalıya mal olacaksa da seni ülkene göndererek annenin ve uyruklarının tedirginliğine bir son vermek istiyorum ve bu maksatla en kestirme yolu bulmanı sağlayacağım demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra dudaklarının arasına iki parmağını koymuş ve uzun ve şiddetli bir ıslık çalmış. Hemen önünde dört kanatlı iri bir ecinli belirmiş ve ayaklarının ucunda dinelerek çağrılmasının nedenini sormuş. Şeyh de ona, "Ey şimşek ecinli, omuzlarına Şah Gülenay'ı alacak ve onu olanca çabuklukla Beyaz Kent'teki sarayına götüreceksin." demiş. Şimşek ecinli başını eğerek gerdan kırmış. Gülenay da kurtarıcısı şeyhin elini öpüp ona teşekkür ettikten sonra şimşek ecininin omzuna binmiş. Ve bacaklarını göğsüne doğru uzatarak boynuna kuvvetle sarılmış. Ecinli de haberci güvercin ivmesiyle ve kanatlarıyla bir yel değirmeninin gürültüsünü kopararak havalara yükselmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.